Ayrım 6. Türkiye'de 5 sene. Liman von Sanders. Sayfa 80. Çanakkale Kara Muharebelerinin 1. kısmı. 24 Mart öğleden sonra geç vakit Enver, kendisi gelinceye kadar dairemde kalmamı telefonla rica ettirdi. Çok geçmeden bizzat gelerek Çanakkale'de kurulmakta olan 5. Ordu'nun komutasını kabul edip edemeyeceğimi sordu. Hemen kabul ettim. Fakat kaybedecek vakit olmadığını belirterek, orada bulunan birliklerin takviye edilmesi hususunda dikkatini çektim. Yeni tayin olunduğum yere gitmek üzere 25 Mart'ta İstanbul'dan vapurla hareket ettim. Bu ayrılışımla İstanbul'u tam 10 ay görmeyecektim. Zamanın darlığı yüzünden ben geçici olarak 1. Ordu Karargah heyetinden yalnız bir kısmını yanıma alabildim. Bunlar arasında Kurmay Başkanı Kazım Bey ve benim iki Alman yaverim, süvari yüzbaşısı Prisch ile yine süvari yüzbaşısı Mühlmann bulunuyordu. Karargahın geride kalan büyük kısmı da mümkün olan süratle bizi takip edecekti. Geride kalanların, karargah komutanı binbaşı von Freze hariç hepsi Türk subayıydı. Alman askeri heyeti kurmayları İstanbul'da kaldı, 1. Ordu komutanlığını ise Mareşal Baron von der Goltz üstlendi. 26 Mart sabahleyin Gelibolu limanına ulaştık. Şimdilik şehirde karargahımızı kurduk, 3. Kolordu komutanlığı da kısa bir süre önce oraya gelmişti. En yakınımda bulunması gereken bazı kişiler ile beraber bana tahsis olunan eve yerleştik. Bu evin Fransız konsolosluğu olduğunu sonradan öğrendim. Eşya olarak bana ait iki odada yalnız yuvarlak bir masa, bir duvar aynası vardı. Kaymakam, Gelibolu'da kaymakam değil, mutasarrıf vardı. İhtiyacımız olan yatak ve benzeri gerekli eşyayı şehirden tedarik etti. Ben 4 hafta sonra bu evi terk ettiğim zaman çamaşırlarımın büyük kısmı kaybolmuştu. Bu evin yağma ve talan edilmesi hususunun bir hayli zaman sonra Rumlar tarafından bana isnat edilmesi beni hem şaşırtmış hem de üzmüştür. Çanakkale muharebeleri boyunca bir yuvarlak masa ile bir duvar aynasını beraberinde taşıyıp dolaştırmaktan başka yapacak çok daha mühim işlerim vardı. Ben gelmeden önce Türk idarecileri tarafından pek çok Rum ailenin tehcir edilmesine rağmen şehrin oldukça gelişmiş olduğu görülüyordu. Çanakkale muharebelerinin sonunda düşman topçu ateşi tesiriyle şehrin yarısından fazlası harabeye dönmüştü. Gelir gelmez yapacak pek çok işi karşımızda bulduk. Çünkü birliklerin yayılış tarzı ile sahillerin önemli kısmının kontrol altında bulundurulması usulünün tamamen değiştirilmesi gerekiyordu. O zaman 5. Ordu'da 5 tümen vardı. Bunlar Çanakkale'nin Avrupa ve Asya sahillerini savunmak için taksim edilmişti. Tümenlerin kuvveti 9 ile 12 tabur, taburların kuvveti 800 ile 1000 erden oluşuyordu. İngilizler çıkarmaya başlayıncaya kadar bana tam 4 haftalık vakit bıraktılar. Onlar askerlerin bir kısmını geçici olarak Mısır'a ve Kıbrıs'a göndermişlerdi. Çıkarmaya kadar geçen bu zaman gerekli tertibatı almam ve Albay Nikolay komutasındaki 3. tümeni İstanbul'dan getirtmem için bana yetmişti. Çanakkale Boğazı'nın iki tarafındaki Rumeli ve Anadolu sahilleri bir çıkarma tehdidine en açık mahallerdi. Çanakkale Boğazı girişinin güneyindeki Anadolu sahil mıntıkası, verimli ve yassı dalgalı tepelik araziyle beraber kısmen çayırlık, büyükçe düzlüklerinde olan bir bölgedir. Menderes Çayı birçok dönemeçler ile bunların arasından geçmektedir. Bu büyük düzlükler denize doğru yükselerek sahili sırtlardan oluşan bir çemberle kapatmıştır. Bu sırtlar bir çıkarma anında düşman için tabii topçu mevzileri oluşturuyordu. Bu sırtlarda mevzi alacak topçular, donanmanın uzun menzilli toplarıyla birlikte doğuya doğru uzayan ve hayli uzaklara kadar görünen araziye hakim olabilirlerdi. Gerek Menderes Çayı ve gerekse düzlüklerdeki küçük bataklıklar ilkbahar ve yaz mevsimlerinde her çeşit silah ve vasıtalarla donatılmış bir ordunun ilerlemesini engelleyecek zorluklar teşkil edemezdi. Çanakkale Boğazı'nın Rumeli yönünü oluşturan dar Gelibolu Yarımadası, yamaçları derin boğazlar ve keskin yağlarla parçalanmış sarp tepeler silsilesine oluşan dağlık araziden ibarettir. Çayların ve genellikle yazın kuruyan küçük derelerin her iki tarafında ve bazı sırtlar üzerinde görünen az sayıdaki fundalıklarla birkaç yerde yetiştirilmiş bodur çamlıklar genellikle ıssız olan manzaranın yegane tabi örtüsünü oluşturuyordu. Suya bağımlı olan ziraat, ekserisi düzlük yerlerde bulunan ve esasen az olan yerleşim yerlerinin etrafında yapılmaktaydı. Yalnız boğaza yakın bulunan küçük Maydos, Eceabat şehrinin etrafındaki vadilerde daha gelişmiş bir tarım görülmekteydi. Burada bir takım dutluklar ve zeytinlikler vardı. Saros Körfezi'nin üst kısmına doğru yarımadanın iç kısmındaki büyük düzlükler daha geniş ve daha verimliydi. Düşmanın yapacağı muhtemel çıkarmanın nereden olacağı en önemli meseleyi oluşturuyordu. Bu kadar uzun bir sahil şeridi için esasen az olan eldeki mevcut askerin dağıtımı, çıkarmanın yapılacağı yerin tahmin edilmesine tabiydi. Teknik olarak büyük kuvvetlerin çıkarılması için sahillerin birçok yeri müsaitti. Bu sahillerin tamamına tutulması ise imkansızdı. Bundan dolayı asker yerleştirilecek olan bölgelere gerektiğinde takviye yapılabilmesi hususu göz önünde bulundurulmalıydı. Boğaz'a hakim olan Çanakkale mevkii müstahkeminin en önemli tabya ve bataryaları Güneyde Asya sahilinde bulunuyordu. Düşman elinde bulunan ve uzak olmayan Bozca'da da Asya sahili önünde bulunduğu gibi bu sahil asker çıkarılmasına çok müsait olan büyük ve küçük Beşige limanlarını içermekteydi. Bundan dolayı bu mıntıkada çok kısa bir süre içinde sahile çok büyük kuvvetler çıkarılabilir. İstihkamlar ile ağır bataryalar yalnız deniz geçitini savunmaya yönelik olarak kurulmuş olduğundan Anadolu tarafındaki savunma tertibatının arkasına doğru yapılacak bir saldırı ve harekat düşman için çok uygun neticeler verebilirdi. Bu tarafta bağlantı yolları da epeyce müsaitti. Bu sebeple tehlikenin büyüğü bu taraftaydı. Gelibolu Yarımadası üzerinde ise çok önemli ve tehlikeli sayılabilecek 3 mıntıka vardır. Bunların birincisi Yarımada'nın güney ucu Sedilbahir, Tekkeburnu tarafları çünkü bu arazi mıntıkası 3 tarafından düşman gemi ateşine açıktır. Bu mıntıkaya bir çıkarma yapılınca düşman için ilk hedef ta en uzaklardan görünen çıplak Alçıtepe olduğu bir bakışta anlaşılır. Bu tepeye gelinceye kadar tatlı bir meyille yükselen düzlükler arasında hiçbir arazi engeli yoktu. Boğaz'ın istihkam ve bataryalarından bir kısmı Alçıtepe sırtlarından doğrudan doğruya topçu ateşi altına alınabilirdi. Kesin ve hızlı sonuç alınabilecek çıkarma yerlerinin ikincisi, Kabatepe'nin iki tarafındaki sahil kısımlarıdır. Buradan geniş bir düzlük Boğaz sahilindeki Eceabat kasabasına kadar uzanır. Arada yalnız yassı bir tepe bu düz araziyi ikiye ayırır. Maydos'un, Eceabat'ın yan tarafındaki tepeler düşman tarafından işgal edilirse mevkii müstahkem bataryaları kolaylıkla susturulabilirdi. Kabatepe'nin kuzeyinde deniz kenarına yakın olmak üzere Sarp Arıburnu tepeleri ve bu tepelerin gerisinde gayet korunaklı bir çıkarma yeri vardı. Düşman harekat üstüne Kabatepe üzerinden Maydos'a doğru yönelttiği takdirde yukarıda bahsedilen düzlük araziye hakim konumdaki Arıburnu tepelerinde aynı zamanda eli geçirmeye mecburdu. Rumeli yakasında özel öneme sahip 3. çıkarma mıntıkası da yukarı Saros'ta, Bolayır yakınlarında Yarımada'nın 5-7 km genişliğinde daraldığı kısımdır. Buradan mevkii müstahkeme karşı doğrudan doğruya bir tesir yapılması mümkün değilse de Çanakkale çıkarma harekatının stratejik sonuçlarını devşirmeye yönelik imkanlar sunmaktaydı. Buradan Gelibolu Yarımadası'nın gerek İstanbul ve gerek Trakya ile olan bağlantısı kesilebilirdi. Düşman, Saros Körfezi ile Marmara Denizi arasındaki dar sırtları ele geçirdiği takdirde, neticede yalnız 5. Ordu'nun kara bağlantısının kesilmesiyle kalmayıp oralara yerleştirilecek geceliğin projektörlerle donatılmış, uzun menzilli İngiliz toplarıyla Marmara'nın burada dar olan kısmını da ateş altına alabilirdi. Aralık 1914'ten beri Boğaz'daki mayın hatlarına karşı faaliyet gösteren ve Marmara'ya girmeye çalışan düşman denizaltıları da Bolayır sırtlarının işgali ve Marmara'nın top ateşi altına alınmasıyla deniz yolundan yapılacak ihmali durdurabilirdi. Düşman tehdidinin gösterdiği önceliğe göre 3 muharebe grubu oluşturdum. 5. ve 7. tümeni yukarı Saros Körfezi'ne, 9. ve yeni kurulan 19. tümeni Yarımada'nın güney kısmına, 11. ve deniz yoluyla nakledilmekte olan 3. tümeni Asya yönüne tahsis ettim. 26 Mart tarihine kadar mevcut olan 5 tümenin tertibatını tamamen değiştirmek gerekti. Çünkü o zamana kadar bunlar başka bir esasa göre tertip edilmişti. Adeta eski çağlardaki sınır koruma birlikleri gibi bütün sahil boyunca yayılmıştı. Sahile çıkacak düşman gerçi bu tertibata göre her yerde biraz mukavemetle karşılaşacaksa da geride yedek olarak hiçbir birlik alıkonmamış olduğundan şiddetli ve etkili taarruzlar yapılarak düşmanın durdurulması mümkün olamayacaktı. Ben her tümenin kuvvetlerini toplu tutmasını ve her tümenin kendi mıntıkası içindeki sahillerde ancak çok gerekli olan emniyet tertibatını almasını emrettim. Olaylar nasıl gelişirse gelişsin, kuvvetimiz az olduğundan kesin başarı için tek çare inatçı bir direnme değil, her üç muharebe grubunun hareketli savunma yapmasına bağlıydı. Sahil gözetleme vazifesi adı altında tamamen uyuşmuş kalmış olan Türk birliklerini yeni duruma göre hareketli bir hale getirmek için yürüyüş ve tatbikatlar yaptırmak en faydalı tedbirlerdendi. İhtiyaç göründüğü anda Birliklerin istenilen yere naklini zaman kaybetmeden yapabilmek için bir taraftan Boğaz'ın münasip limanlarında deniz nakil araçları toplanmış, diğer taraftan da bir bölgeyi diğerine bağlayacak yolların inşasına amele taburları vasıtasıyla başlanmıştı. Bu ana kadar yarımadanın içinde bir baştan öbür başa kadar devam eden yollar hemen hemen hiç yoktu. Yollar çoğunlukla patika ve keçi yollarından ibaret bulunuyorlardı ki onların üzerinden de yük hayvanları teker teker geçebiliyordu. Sahra topçusunun ise geçmesine imkan yoktu. Birliklerin yeni yerleşim tertibatı düşman uçaklarının gözetlemesinden kaçınmak için gece yürüyüşleriyle yapıldı. Bu sıralarda 5. Ordu'da bir tek uçak bile yoktu. Çanakkale'de bulunan birkaç uçak ise mevki müstahkem emrindeydi. Onlar da ancak kalenin ihtiyacını karşılayabiliyordu. Birliklerin talimlerinin tertip ve idaresini yaparken de çok dikkatli ve uyanık olmak gerekiyordu. Çünkü etrafta dolaşan düşman gemileri tarafından görünen bütün birlikler derhal topçu ateş altına alınmaktaydı. Gemilerin görülen her yaya veya atlıya bir kişi bile olsa ateş açmaları bizi hayrete düşürüyordu. Tehlikeli sahil mıntıkalarındaki sahra tahkimatına el altında bulunan bütün kuvvetlerle hatta çoğunlukla geceliğin bile çalışarak hız verildi. Türklerin sahilleri müstahkem hale getirmek için gerek istihkam malzemesi, gerek de diğer alet ve edevatı çok sınırlıydı. Fakat biz mümkün olduğu kadar bunlarla ve hariçten de alet ve edevat tedarik ederek işimizi görmeye çalıştık. Torpil kovanlarından, basalında kendinden patlayan kara mayınları hazırlandı. Sahil istihkamatının kazık ve dikenli telleri, bahçe ve tarlalar, etraftaki çit ve tel duvarlardan alındı. Düşman çıkarmasına çok müsait olan yerlerde sahil yakınında ve su altında olmak üzere dikenli tel örgüler yapıldı. Düşman gazetelerinin sonradan yazdıklarına göre İngiliz uçakları Osmanlı birliklerinin tertibatını çıkarmadan önce doğru olarak anlayıp ihbar edememişler. Düşman pilotları hakkında yapılan bu isnat haklı değildir. Çıkarma planı daha önceki hava keşiflerine göre yapıldığından ve bu son haftalar içinde tarafımızdan yapılan tertibat aldığımız önlemler sayesinde düşman uçakları tarafından fark edilemediğinden dolayı çıkarma planlarında aldığımız yeni tertibat göz önünde bulundurulmamıştı. 5. Ordu düşman tarafından yapılan bombardımanla tahrip edilen Sedil Bahir ve Kumkale istihkamlarında Mart ayı sonlarında Çanakkale mevki müstahkeminden devir ve teslim aldı. Bu şekilde mevki müstahkeme sadece Çanakkale Boğazı geçidini savunma görevi bırakılıyordu. 24 Nisan'da Anadolu yakasında 11. Tümen'e büyük bir tatbikat yaptırıyordum. Bu tatbikatta esas mesele düşmanın küçük Beşige Limanı'na bir çıkarma hareketiydi. Öğleden sonra geç vakit Gelibolu'ya döndüm. 25 Nisan sabahı çıkarmaya başlayan veya başlama tehlikesi gösteren büyük düşman kuvvetleri hakkında sabah saat 5'ten itibaren Gelibolu'da ordu karargahına raporlar yağmaya başladı. Güneyde Anadolu yakasında büyük ve küçük Beşige Limanları içinde ve önünde birçok düşman savaş ve nakliye gemisinin toplandığı ve bir çıkarma tehlikesi bulundu, 11. Tümen tarafından ihbar ediliyordu. Biraz daha kuzeyde Kumkale civarında 3. Tümen'in ileriye sürülmüş birlikleri çok sayıda Fransız savaş gemisinin en şiddetli ateşi altında çıkarılan Fransız birlikleriyle amansız bir muharebeye girişmişti. Gelibolu Yarımadası'nın güney ucunda Sedil Bahir, Tekkeburnu, Sığındere Ağzı ve Morto Limanı'ndan kuvvetli İngiliz birlikleri çıkarma yapılan yerleri ele geçirmek için 9. Tümen'in ilerideki birlikleriyle muharebe ediyorlardı. Bütün bu sahil kısımlarıyla bunların gerileri büyük çaplı İngiliz gemi toplarının müthiş ateşleri altında sarsılıyordu. Kabatepe civarı ile daha önce bahsedilen alçak ve düz Maydos Ovası yönünde ve Arıburnu taraflarında İngiliz nakliye ve savaş gemileri vasıtasıyla asker çıkarılırken yarım daire şeklinde dizilen düşman zırhları gerek sahili ve gerekse gerilerini en ağır çaplı topçu ateşiyle sarsıp durmaktaydı. Ordu karargahına en yakın olan Yukarı Saros Körfezi'nde birçok nakliye ve savaş gemisi de sahile yaklaşmaktaydı. Kısa bir süre sonra oradan da durmaksızın top sesleri açıkça duyulmaya başladı. Seher vakti bu haberleri getirmekte olan subayların çoğunun benzinin solmuş olmasından anlaşılıyordu ki düşmanın karaya asker çıkarması kesin olarak beklenilmekle beraber çıkarmanın aniden bu kadar çok yerde baş göstermesi bazı kimseleri biraz şaşırtmış ve endişeye düşürmüştü. Ben de ilk oluşan his aldığımız tedbirlerle değişiklik yapmaya gerektirmediğiydi. Bu büyük bir teselli ve memnuniyetti. Düşmanı çıkarma kuvvetleri bizim çıkarmaya ihtimal vererek ona göre özel olarak savunduğumuz yerlere çıkmıştı. Bu yerlerin hepsinde büyük çapta çıkarma yapıp tutunmaları bence muhtemel değildi. Bununla beraber düşmanın birçok yerde başlattığı çıkarmalardan Hangisinin ciddi, hangisinin aldatma olduğunu anlamak da o anda mümkün değildi. Bunu ancak gelişen olaylarla öğrenebilecektik. Gelibolu'da bulunan 7. tümene silah başı ettirilmekten ve vakit geçirmeden Bolayır istikametine harekete emredildikten sonra ben de Alman yavrumla birlikte atlı olarak Bolayır tepesine gittim. Gözetlemeye mani olabilecek tek bir ağaç ve çalının bile olmadığı Bolayır'ın dar sırtı üstünden yukarı Saros Körfezi tamamen görünüyordu. Karşımızda çok yakın olmak üzere düşmanın savaş ve nakliye gemilerinden oluşan 20 kadar büyük gemisi sayılabiliyordu. Bazıları yalçın sahillerin yamaçlarına bitişik görünecek kadar yakın duruyordu. Diğerleri ise biraz uzakta, körfezin içinde duruyor veyahut hareket halinde bulunuyordu. Savaş gemilerinin geniş bordalarından aralıksız ateş ve duman görünmekte ve bütün sahiyle bulunduğumuz tepeler bile düşman mermi ve şarapnellerine hedef olmaktaydı. Bu unutulmaz bir manzaraydı. Asker çıkarmaya delalet edecek hiçbir hareket görünmüyordu. Anlıyordum ki buraya gelmekte çok gecikmemiştik. Bir süre sonra 3. Kolordu Komutanı Esat Paşa göründü ve daha sağlıklı bazı haberler getirdi. Bu raporlara göre Yarımada'nın güney ucundaki İngiliz çıkarması 9. Tümen birlikleri tarafından püskürtülmüş ise de düşman ısrarlı bir şekilde durmaksızın yeni kuvvetler çıkarmaya devam ediyordu. Kabatepe civarında vaziyet iyiydi. Düşman da oraya ayak basamamıştı. Arıburnu civarında sahile yakın olan tepeler İngilizlerin eline geçmiş ise de 19. Tümen'e bağlı birlikler bu tepeleri geri almak için yürüyüşe geçirilmişti. Anadolu tarafından henüz açık haberler gelmemişti. Ben Esat Paşa'ya derhal bir gemiye binip Maydos'a gitmesini ve Yarımada'nın güney kısmında komutayı üstlenmesini emrettim. Ben bizzat geçici bir süre Bolayır'da kaldım. Çünkü Yarımada'nın buradan kapanıp kesilmemesi çok büyük bir öneme sahipti. Anadolu yakasındaki birlikler ise Albay Weber'in güvenli ellerinde bulunduğundan o taraftan bir korkum yoktu. 8,5 ay devam edecek olan ve muharebe için Gelibolu Yarımadası'na her iki taraftan toplam 750 bini aşkın insan toplayan Çanakkale muharebeleri böylece başlamış oldu. Düşmanın çıkarma hazırlıklarının cidden takdire değer olduğunu kabul etmek gerekir. Bir kusur vardıysa o da planın fazla eski keşif ve gözlemlere dayandırılması ve Türklerin inatçı mukavemetinin tamamen takdir edilmemiş olmasıydı. Bundan dolayıdır ki arzulanan yok edici başarı ilk günlerde sekteye uğramış ve geniş çapta tertip edilen bu hareketin kısa bir sürede bitecek kesin sonuçlu bir muharebe mahiyetini alması mümkün olmamıştır. Tahminimize göre düşmanın ilk başta hazırladığı kuvvet 80-90 bin asker olduğu halde 5. Ordu'nun kuvveti o zamanlar en çok 60 bin askerden ibaretti. Ancak bu kuvvetimizden diğer bazı mevkilerde alınması gereken emniyet tedbirleri için ayrılmış olan kısımların da düşünülmesi gerekir. Buna ilave olarak düşmanın topçu üstünlüğü çok müthiş ve tahmin edilemeyecek bir derecedeydi. Nakliye araçları ise neredeyse sınırsızdı. 25 Nisan'da çeşitli gözetleme mahallerimizden sahillerimizde 200'e yakın büyük gemi, savaş ve nakliye gemisi sayıldı. General Hamilton'ın kendi vazifesini kolay görmediği, çıkarma için vermiş olduğu emrin aşağıdaki tercümesinden anlaşılıyordu. Ordu karargahı 21 Nisan 1915. Fransa'nın ve kralın askerleri. Günümüz harplerinde eşe benzeri görülmemiş bir macera karşısında bulunuyoruz. Düşmanlarımızın ele geçirilemez diye kabul ettikleri mevziler önünde ve açık bir limanda bahriyeli arkadaşlarımızla birlikte karaya çıkmak zorundayız. Allah'ın yardımı, donanmanın yardımıyla çıkarma hareketi başarıyla yapılacaktır. Düşman mevzileri hücum ile zapt edilecek ve harp şerefle, zaferle dolu bir sona doğru bir adım daha yaklaşmış olacaktır. Hatırlayınız, başkomutanınız veda ederken Lord Kitchener'ın söylediklerini hatırlayınız. Gelibolu Yarımadası'na bir kere ayak bastıktan sonra sonuna kadar savaşmalısınız. Bütün dünya bizim ilerlememizi takip edecektir. Bize verilen muazzam harp vazifesine layık olduğumuzu yaptığımız işlerle ispat edelim. General Ian Hamilton. 6. ayrımın sonu sayfa 89.